Ayrım 14, sayfa 116. Akif kendisine Türk değil, mürteci ve kumda oyna diyenleri fazla ciddiye almamak veya onlara mükemmel yanıtlar verebilecek zeka ve yeteneğe sahiptir. Ama maalesef o, hakkındaki bu tür eleştirileri fazla ciddiye almak ve Mithat Cemal'in ifadesiyle gizli gizli ağlamak dışında bir şey yapmamıştır. Özetle Akif, şapka devrimine karşı olduğu için değil, polis takibatına uğramayı, kendisine gerekli değerin verilmemesini ve bazı ağır eleştirileri hazmedemediği için Mısır'a gitmiştir. Bu arada uzaklaşmak, yalnız kalmak istemiştir. Ayrıca Mısır'da Abbas Halim Paşa'nın himayesini içine düştüğü geçim sıkıntısından kurtulacağını düşünmüştür. Yusuf Ziya Ortaç, Akif'in Mısır'a gidişini şöyle açıklamıştır. Safahat şairini Abbas Halim Paşa davet etmişti. Hayalindeki eseri, hele büyük bir aşk ile yazmak istediği Selahaddin Eyyubi isimli manzum piyesi yaratabilmesi için geçim zorluğundan uzak, rahat bir hayat hazırlamıştı ona. İşte Akif'in seyahat sebebi. Anlayacağınız Akif'in Mısır'a gitmesinin nedenleri arasında görebildiğimiz kadarıyla şapka devrimine tepki duyması gibi bir neden hiç yoktur. İşin ilginç yanı Akif Eylül 1925'te Mısır'a gitmiştir. 671 no'lu şapka iktizası hakkında kanun ise 25 Kasım 1925 tarihinde kabul edilmiş, 28 Kasım 1925'te resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. Yani Akif, şapka devrimi gerçekleştirilmeden 2 ay kadar önce Mısır'a gitmiştir. Buna rağmen Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları, Akif şapka devrimi nedeniyle Mısır'a gitti yalanını tekrarlamaya devam etmişlerdir. Asıl şaşırtıcı olan ise bu komik yalanı kendini solcu, hatta Atatürkçü diye adlandıran bazı kesimlerin de aynen tekrarlamış olmasıdır. Örneğin çok satan tarihi romanların yazarı Hıfzı Topuz, Çılgın ve Özgün adıyla yayımladığı Nezen Tevfik romanında şu cümlelere yer vermiştir. Meclis 25 Kasım 1925'te Şapka Kanunu'nu onayladı. Mehmet Akif de şapkaya karşı gelenler arasındaydı. Ertesi yıl Mısır'a giderek Helvan'a yerleşti. Hıfzı Topuz, Mehmet Akif'in Mısır'a gidişini şapka devrimiyle ilişkilendirmek için Akif'i 1926'da Mısır'a göndermiştir. Akif, 1925'te Mısır'a temelli gidinceye kadar Türkiye'de 1922'de saltanat kaldırılmış, 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş, 1924'te halifelik kaldırılmış, Osmanlı hanedanı yurt dışına sürgün edilmiş ve yine 1924'te medreseler kapatılmıştır. Bu radikal devrimler olurken Akif'in bir ayağı hep Türkiye'dedir. Bu devrimler nedeniyle Türkiye'yi temelli terk etmeyen Akif'in sırf şapka devrimi nedeniyle Türkiye'yi temelli terk ettiğini iddia etmek her şeyden önce Akif'e saygısızlıktır. Akif'in şapka devrimi yüzünden Mısır'a gitmediğini farz eden bazı uyanık Atatürk düşmanları, evet şapka devrimi yüzünden gitmemiş olabilir ama bir daha geri dönmemesinin nedeni şapka devrimidir demeye başlamıştır. Örneğin Burhan Bozgeyik, Mustafa Kemal'e karşı çıkanlar adlı kitabında şöyle demiştir. Şapka devriminden sonra başına şapka koymamak için bir daha Türkiye'ye dönmemişti. Bu arada Akif'in şapka devrimi nedeniyle Mısır'a gittiği yalanı akıllarda şapkaya düşman, fese ve sarığa hayran bir Akif portresi oluşturmuştur. Oysa ki Akif, İslam dinini başlığa, fese, sarığa ve şapkaya indirgeyen şekilcilerden değildir. Onun için fesin, sarığın ve şapkanın hiçbir kutsallığı, dinselliği yoktur. Örneğin Asım'da bir yerde, fes yıkık, kelle çıkık, kaş yılışık, göz sürgün, iğne boncuk, yakalık, tasma yular, hepsi tamam. Koç yiğit sanki bunak diyerek fesli bir zamane züppesini tasvir etmiştir. Çok daha önemlisi, Osmanlı dönemindeki Müslüman kılık kıyafetini maskara olarak adlandıran Akif, bazı şiirlerinde Fes'le dalga geçmiştir. Bugün ne maskara olmuşsa milletin kılığı diyen Akif, Berlin hatıralarında kendi kılık kıyafeti üzerinden Müslümanların kılık kıyafetini eleştirirken Fes'le şöyle dalga geçmiştir. Meğerse davet edermiş bizim Fes'in ibiği, o yıldırım gibi enzarı bir siperden iyi. Kararı bende kılarmış yığınla berki nigah, uzak yakın nereden çıksa hem maazallah. Zemine sarkmasaymış tutup da püskülümü, tepemde kışlayacakmış görür müsün ölümü. Demek ki hiç daha Fes giymemiş bu memleketi. Bizimkiler ne giyermiş, külah mı? Elbette. Çenemle gömleğimin irtibatı bir aralık. Çözülmesiyle kafam şöyle doğrulup azıcık. Ne var ne yok diye etrafı etti iskişaf. Akif Safahat'ta Asım'la diyaloğunda da Fes'i ve Sarı şöyle hafife almıştır. Başta bir dalgalı Fes, ta tepesinden o ibik. Cuk oturmuş bakıyor mavi 5-10 kat iplik. Sapı yok püskülü tutmuş da dışından ibiye, bağlamış sımsıkı artık bu da kopmaz ya diye. Önü çökmüş sarığın, arka taraf vermiş bel. Çağlıyor püsküle baktım üzerinden tel tel. Küfe adlı şiirinde Fes'le dalga geçmeyi sürdürmüş. O yumru yumru beden, upuzun boyun, o bacak, o arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak. Ayakta kundura yok, başta var mı Fes, ne gezer? Düğümlü alnının üstünde sade bir çember. Akif, Müslümanların Fesli şapkalı kavgasının yarattığı bölünmüşlükten rahatsızdır. Bunun Müslümanlığa sığmayan nifak alametleri olduğunu şöyle ifade etmiştir. Ne Müslümanlığıdır, anlamam ki yaptığınız. Çıkar yol olmayacak korkarım bu saptığınız. Görünce Fesli atılmak tasarlayıp bıçağı, görünce şapkalı silmek değiştirip sokağı. Gönüller ayrı olmuş, sineler bir olsa bile, nifak alameti bunlar, kuzum tamamıyla. Burada çok açıkça görüldüğü gibi, Akif görünce şapkalı silmek değiştirip sokağa diyerek şapkaya, şapkalıya düşman olmanın yersiz olduğunu belirtmiştir. Şapkalı görünce silip sokağa değiştirenleri eleştiren Akif'i şapka karşıtı diye tanıtmak da neyin nesidir? Akif'in özellikle Mısır'da çekilmiş fotoğraflarına bakılacak olursa son derece batılı, modern giysiler içinde olduğu görülecektir. Örneğin Mısır'da çekilen bir fotoğrafta bacağında batı tarzı bir pantolon, sırtında moda bir ceket, onun altında bir yelek ve dik yakalı kolalı gömlek ve boğazında bir kravatla objektife poz veren Akif'in başına şapka takıp takmaması çok da önemli değildir doğrusu. Fatih Fethiye Medresesi'nde öğrenci olan Neyzen Tevfik'le Galata Mevlevihanesi'nde tanışıp dost olan Akif, Neyzen Tevfik'e bir setre pantolon vermiştir. Neyzen Tevfik, medresenin resmi okul kıyafeti cübbe ve şalvar yerine bu pantolonu giyince okuldan kovulmuştur. Bu arada Akif'in 1936'da Türkiye'ye başında bir şapkayla döndüğüne ilişkin iddialar vardır. Ayrıca Akif'e anlattığım Vaiz adlı kitabımda ifade ettiğim gibi karısının ve kızlarının başı açıktır. Oğulları da son derece modern giyinmektedir. Akif şapka devrimi nedeniyle Mısır'a gitti yalanı tutmayınca Akif Mısır'a sürgün edildi yalanı üretilmiştir. Örneğin 11 Ekim 2011 tarihinde Habertürk gazetesinde Kürşat Oğuz'un köşe yazısının başlığı Mısır sürgünü İstiklal Marşı şairidir. Akif Emre'nin 27 Aralık 2012 tarihli Yeni Şafak gazetesindeki yazısının başlığı ise bir sürgün şairi Mehmet Akif'tir. Ancak Akif sürgün edilmemiş, biraz önce de anlattığım gibi kendi isteğiyle Mısır'a gitmiştir. Yine Vaiz'de ayrıntılı olarak anlattığım gibi Atatürk Cumhuriyeti Akif'e belli bir para karşılığında Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme etme görevi vermiştir. Akif de Cumhuriyet hükümetinin kendisine verdiği bu görevi kabul etmiştir. Bu nasıl sürgünlüktür? Hükümet hiç sürgün ettiği birine görev verip o göreve karşılık o kişiye para ödemeyi taahhüt eder mi? Peki ya sürgün edilen kişi onu sürgün edenlerin verdiği görevi kabul eder mi? Sonuç olarak Akif'in Mısır'a sürgün edildiği iddiası gülünç bir yalandır. Akif kendi isteğiyle gönüllü olarak Mısır'a gitmiştir. Bu gerçeği Mısır'dan yazdığı mektuplarından birindeki ''İhtiyarımla, seçimimle, isteğimle çekildiğim şu inziva aleminde'' cümlesiyle bizzat itiraf etmiştir. Yalan 5. Şalcı Bacı ve İstiklal Mahkemeleri. Erzurum'da şapka kanunu nedeniyle Şalcı Bacı'yı astılar. Bir yalanın anatomisi. Yalan ne kadar büyük olursa inananı da o kadar çok olur. Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels. Türkiye'de son zamanlarda gittikçe büyüyen yalanlardan biri de 1925'te Erzurum'da Şalcı Bacı adlı bir kadının şapka kanunu yüzünden idam edildiği şeklindedir. İnternet ortamında adeta bir kar topu gibi büyüdükçe inananı da büyüyen bir yalandır Şalcı Bacı yalanı. Google'da Şalcı Bacı diye bir arama yapıldığında karşınıza yaklaşık 16 bin sonuç çıkmaktadır. Bu 16 bin sonucun hiç abartısız 15.999'unda şapka kanunu nedeniyle idam edilen Şalcı Bacı yalanı kes yapıştır neredeyse aynı cümlelerle tekrarlanmıştır. İnternette dolaşan Şalcı Bacı yalanının sürekli tekrarlanan metni bu tür yalanların üstadlarından İslamcı Mehmet Şevket Egi'ye aittir. Yıl 1926. Yer Erzurum. Şehirde gizli bir heyecan var. Bir kadın asılacak. Osmanlılar zamanında kadınlar idam edilmezmiş. Bir meydana bir sehpa kurulmuş. Jandarmalar kadını götürüyorlar. Kadın çarşaflı. O tarihte Anadolu'da bütün Müslüman kadınları çarşaflıydı. Kadının suçu ne? Yeni çıkartılan şapka kanununu tenkit etmiş. Kadın bohçacılık yapan ve Şalcı Bacı adıyla tanınan bir vatandaş. İdam edilmeye götürülürken Erzurum ağzıyla kadın şapka giye ki asıla diye söyleniyor. Kadın söyleniyor, kadın sürükleniyor, kadın asılacak. Jandarmalar ite kaka kadını sehpanın yanına götürüyor. Kara yüzlü cellat orada. Kadının boynuna yağlı ilmeği geçiriyor, ayaklarının altındaki sandalyeyi çekiyor. Kadının vücudu titriyor, sallanıyor. Şalcı bacının gırtlağından ölüm hırıltıları çıkıyor. Acaba o son dakika ve saniyelerinde kelime-i şehadet getirebildi mi? İnşallah getirmiştir. Cellat kadının bacaklarından hızla çekiyor, boyun kemiğini kırıyor. Kadın ölüyor. Cesedi sehpada sabah rüzgarıyla sallanıyor. Titrek bir ezan sesi duyuluyor. Bu kadının idam hükmünü Çetin Altan'ın dedesi Tatar Hasan Paşa vermiştir. Altan bu konuda şu satırları yazmıştır. Dedem Hasan Paşa çok sert bir askerdi. İsmet Paşa Topçu Okulu'nda öğrenciyken Hasan Paşa okul müdürüydü. Sonrası ünlü komutanlar olan o dönemin öğrencileri anlatıp dururlar Hasan Paşa'nın sertliğini. Bir şapka isyanını bastırmakla görevlendirildiği bir kentte hızını alamayıp bir de kadın asmıştı. Sanırsam siyasal suçtan ilk asılan kadın odur tarihimizde. Kadın sehpaya çıkmadan önce ben bir hatun kişiyim, şapkayla ne derdim ola ki demiş galiba. Ben o tarihte henüz doğmamışım. Çok ama çok sonradan öğrendim bunları. Ve inanın ince sızı gibi tatsız bir burukluk kaldı içimde. Gazeteci Nimet Arzık bu olayı duyduğunda bir hikaye yazmış. Gerçek hikaye ve başlığını Şalcı Bacı asılmaya gidiyordu koymuştur. Şalcı Bacı'nın asıldığı gün bütün Erzurum ağlamıştı. O dehşet günlerinde açıktan herkesin önünde hıçkıra hıçkıra ağlamak suçtu. Rejime ve inkılaplara karşı gelmek demekti. Erzurumlular kıyıya kenara çekilmişler ve sessiz sedasız ağlamışlardı. Şalcı bacı şehit olmuştu. Şalcı bacıyı şehit etmişlerdi. Şapka yüzünden asılan, şehit edilen Müslüman sadece o mazlum kadın değildi. Ülkenin nice yerinde idamlar sergilenmişti. Ulemadan İskilipli Atıf Efendi, baba eski müftüsü ve daha binlerce kişi. Şalcı bacı şapka kanununa muhalefetten asılmıştı. O zavallı bir bohçacı kadındı. Sırtında bohçası, bohçasının içinde kumaşlar, havlular, başörtüleri evden eve dolaşır, bir iki parça mal satarak ekmek parası çıkartırdı. Kocası var mıydı, çocukları var mıydı bilmiyorum. Mutlaka kendisini sevenler, ona acıyanlar vardı. Çok ağladılar ama gözyaşları ölüleri diriltmiyordu. Şalcı bacıyı astılar. Sehpada sallanan cesedini bir iki gün halkı korkutmak, dehşete düşürmek için teşhir ettiler. Sonra kaldırıp bir çukura gömdüler. Acaba cenazesi yıkandı, kefenlendi mi, namazı kılındı mı, kendisine rahmet okundu mu? Şapka kanununa muhalefet eden bir asiye rahmet dilemek de o devirde büyük suçtu. Atıf Efendi'nin mezarı belli mi? Şalcı bacının ahı ne oldu? Yerde kaldı, yerde kaldı. Bu ülkenin Müslümanları Şalcı bacının hakkını aramadılar. Demokrasi geldi, az çok fikir hürriyeti var ama Şalcı bacının hiç olmazsa hatırasını temize çıkartacak bir girişim olmadı. Rant olsaydı bu işte. Şalcı bacı aklanırdı ama rant yoktu. Rant olmayınca bir kısım İslamcılar harekete geçmezler, küçük parmaklarını bile kıpırdatamazlardı. Şalcı bacı, Şalcı bacı. Asıl ismin neydi acaba? Ardından bir Fatiha, üç İhlas okuyan kaç kişi çıktı? Yasin okuyan oldu mu acaba? Aradan 80 seneden fazla zaman geçti. Acaba şehit Şalcı bacı için gıyabında cenaze namazı kılmak caiz olur mu? Ah Şalcı bacı, bir Müslüman olarak senden utanıyorum. Bir tek Şalcı bacının ahı bile bu memleketi uğursuzluk karanlıklarında bocalatmaya yeter de artar. Başka nice ahlar vahlar var. Şalcı bacıya, öteki mazlum şehitlere, zindanlarda çürüyenlere, sürgünlerde sefalet çekenlere, ezilenlere rahmet okuyorum. Zalimlere lanet, lanet, lanet. Gafil ve vefasız Müslümanları ne desem bilmem ki. En iyisi bir kenara çekilip ağlamak. İnternetten Şalcı bacı şapka idam kelimeleriyle ararsanız, tafsilatlı bilgi edinebilirsiniz. Bu cümleden anlaşıldığı kadarıyla ne ilginçtir ki internette en çok tekrarlanan Mehmet Şevket Eygin'in bu Şalcı bacı hikayesi metninin kaynağı da yine internettedir. Peki ama Mehmet Şevket Eygin'e de ilham kaynağı olan ve zaman içinde bir internet gerçeği haline gelen bu Şalcı bacı yalanı asıl kim tarafından nasıl üretilmiştir? Sizleri fazla merakta bırakmadan hemen söyleyeyim. Şalcı bacı yalanı mimar yazar Cihan Aktaş tarafından üretilmiştir. Daha doğrusu bu yalanı bir tarih tezi haline getiren odur. Ayrım sonu. Sayfa 127.